Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay.
İyi akşamlar, ben Asu Aksoy. Geçtiğimiz 18 Nisan'da önemli bir kutlama vardı. Önemli bir gün vardı. Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü. International Day of Monuments and Sites. 18 Nisan, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü'nü İKOMOS kutluyor, değil mi Burçin? Yani bu İKOMOS'un...
İKOMOS'un yarattığı bir gün, evet bu.
Her sene 18 Nisan'da İKOMOS bugünü özellikle bu konuya odaklanmak için kutluyor ve her sene bir tema belirliyor İKOMOS. Bugün de ilan ediliyor 18 Nisan'da. Bu tema bir senelik İKOMOS'un bir senelik yapacağı faaliyetleri, işte söyleyeceği mesajları, çalışmalarının ana şeyini, fikrini ortaya koyuyor. Şimdi 2024 yılı için bir yeni tema belirlenmiş vaziyette. Bunun da başlığı Venedik tüzüğü merceğinden afetler ve çatışmalar. Yani kültür mirası, işte anıtlar ve sitlere afetler ve çatışmalar odağından bakalım diyor İKOMOS ve burada da Venedik tüzüğünü ele alalım diyor. Değil mi? Böyle bir tema belirlemişler.
Evet, Venedik tüzüğü merceğinden bakalım bunlara diyor. Evet. Afetler ve çatışmalar karşısında kültürel mirasın durumuna.
Durumuna. Şimdi biz bu akşam Burçin'le bu konuyu konuşacağız. Burçin İKOMOS Türkiye'nin başkanı ve bu konuyu en iyi bilen, en iyi takip edenlerden tabii ki. Venedik tüzüğü nedir? İşte bu neden afetler ve çatışmalar konusu İKOMOS tarafından 2024 yılının teması olarak seçildi. Bunları birazdan böyle ele alacağız. Şimdi ona geçmeden önce ama şöyle bir güzel haber verelim. Bu arada 30 Ocak'ta Europa Nostra Derneği, Europa Nostra'da bir Avrupa çapında çalışan bir kültür miras koruma derneği. Türkiye'de de bir Europa Nostra
kuruluş Türkiye aslında var. Pek çok dernek ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği bir yer. Avrupa'da kültürel mirasın sesi diyor Europa Nostra kendine. Evet.
Evet, onların bir tehlike altındaki 7 kültürel miras alanı diye bir programı var. Evet. Her sene bu program yeniden ilan ediliyor. Her sene yapılan bir ilan süreci bu.
7 sit alanı, 7 kültürel miras alanı bu listeye giriyor. 7 tane.
Evet, adaylar önce belirleniyor. Adaylar arasından bir kısa liste oluyor. 11 tane aday. Sonra da bunların arasından 7 tanesi seçiliyor. İşte bu 11'lik listeye Türkiye'den giren 2 adayı daha önce onları çağırmıştık programa.
Evet.
Bunlar neydi? Antakya'da Demir Kapı ve Altın Özünde Aziz George. Antakya Demir Kapı ve Altın Özünde.
Şimdi Antakya'dan, Hatay elinden yani, Demir Kapı ve Altın Özü'nden de Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi. Tamam. İkisi de Hatay'da.
İkisi de Hatay'da. Birisi bir demir kapı, bir arkeolojik
yani surların parçası
kalmış bir sur parçası. Öbürü de Altın Özünde Hatay'da Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi. Evet, biz bunları daha önce tanıtmıştık. Aday adaydılar ve geçtiğimiz hafta 17 Nisan'da her iki alanda tehlike altındaki 7 kültürel miras alanı nihai listesinde yer aldıkları duyuruldu.
Evet. Şimdi, yani burada haber olan bu her iki alanın da Hatay'dan 7'lik listeye girmiş olması. Birinden evet. Biri seçilmedi, ikisi birden girdi. Evet. Böylelikle biraz da Hatay'da ve Antakya'daki duruma, deprem sonrası duruma da dikkat çekmiş olunacak.
Evet, yani tabii bu ödül değil.
Ödül değil, hayır. Ödül
bir değil. Oradaki kültür mirasını, işte bu iki alanın koruma, restorasyon, yeniden ayağa kaldırma, işte gereken bütün uygulamaların yapılması yönünde bir destek mekanizması aslında. Bir uzmanları yönlendirme,
Evet, bunun ödülü bu oluyor. Yani uzmanlar geliyor, işte bir yol haritası çiziliyor. Oraya dikkatler çekiliyor, yalnız Türkiye'de değil, bütün Avrupa'da, dünyada herkes buraları biliyor, tanıyor. Bunların tanıtımları yapılıyor ve hani bunun ödülü böyle diyelim. Bir ileriye doğru yapılacaklarda destek olunuyor. Ayrıca bu sene küçük de olsa maddi bir katkıda olacak.
Evet, olacakmış. Evet. Her bir bu 7
hani
liste.
Hani iyi bir haber. İkisinin birden girmesine çok sevindik. Çünkü hani birinden birinin seçilmesi iyi olmayacaktı. Diğerini
evet,
dışarıda
farklı
bırakıp.
Konular. O da ilginç. Yani biri evet. Bir sur parçası. Hakikaten böyle bir kırsal alanda.
Evet,
aslında
önemli
çok
önemli bir arkeolojik kalıntı. Biraz dikkatlerden uzak kalmış. Bu konuda yaptığımız programda aslında ayrıntılarıyla anlatmıştık
evet.
Durumlarını.
Evet, doğru.
Tekrar bundan sonra da tek bunlarla ilgili faaliyetler başlayacak tabii. O zaman da bilgilendiririz neler olduğunu.
Tamam, şimdi o zaman biz tek ana konumuza dönelim. Yani İKOMOS'un Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü 2024 yılı teması. Ne şimdi biraz daha ayrıntılı konuşalım. Demin dediğim gibi neydi şey temanın başlığı? Venedik Tüzüğü Merceği'nden Afetler ve Çatışmalar. Evet, bu 2024 yılı teması nasıl belirlendi Burçin?
Şimdi bizim biliyorsunuz daha önce de epey konuğumuz olmuş birisi Zeynep Gülünal üyemiz, İKOMOS'un üyesi ve aynı zamanda da İKOMOS'un Uluslararası Yönetim Kurulu'nda yer alıyor. O da bu temanın oluşturulması sırasında da çalışmış. Biraz ondan da aldığım bilgilerle ve tabii İKOMOS'un bilgilendirmeleriyle anlatmaya çalışayım neden burası seçildi. Şimdi İKOMOS'un genel kurulları oluyor her sene. Ve bu sene, bu geçen sene yani 2023 yılında Sydney'de düzenlendi bu genel kurul ve bu genel kurullara paralel olarak da her zaman bilimsel sempozyumlar düzenleniyor ve genel kurullarda İKOMOS'un böyle 3 yıllık dönem yani 3'er yıllık dönem için yönetim kurulları seçiliyor falan 3 yıllık dönem için bilimsel çalışmalarını yönlendirecek bir 3 yıllık bilimsel plan yapılıyor. O planın da teması bu genel kurulda belirleniyor. İşte Sydney'dekinde yani önümüzdeki yıllar için 2024-2026 yılları için bu bilimsel planın teması da afet ve çatışmalara dirençli miras, hazırlık, müdahale ve iyileştirme. Biliyorsunuz bu 3 aşama çok önemli. Yani öncesinde hazırlık, afet ya da çatışma sırasında müdahale ve sonrasında da iyileştirme önemli kültürel miras açısından ve onlar üzerine çalışılıyor. İKOMOS'ta üyelerini ve işte daha geniş kültürel mirasla ilgilenen herkes için afet ve çatışmalara dirençli miras için kapasite geliştirmeye yönelik bir yol haritası geliştirmeyi hedefliyor bu bilimsel plan içinde. Mesela önceki bilimsel planda iklim değişikliği ele alınmıştı. İklim değişikliği yeniden yükleme ya da İngilizcesi reboot. Bunun etrafında hep olmuştu etkinlikler. Böylelikle hani hem konularda üzerinde tartışılıyor, dikkat çekiliyor. Hem de sonuç ilkeleri veya pratiğe yönelik neler yapılacağı bu bilimsel etkinliklerle belirleniyor. Çünkü sonuçta İKOMOS bilimsel bir organizasyon. Bu senenin de bu afet ve çatışmalar olması tabii son yıllarda aslında hani çok bildiklerimiz Ukrayna, işte şimdi Gazze, daha önce Kırım, işte Sudan, böyle çok da bilmediğimiz çatışmalar çok fazla arttı. Yani dünyanın her yerinde bir şeyler oluyor. Maalesef yine afetler, yalnız deprem değil, sel, yangın gibi doğal afetler de çok sıklaştı. İklim değişikliği nedeniyle de bunların hani daha da fazla olacağı da bekleniyor. Genellikle zaten bu çalışma konuları da o anda elimizdeki meselelerden çıkıyor. Bizim de şu anda dünyayı ilgilendiren en önemli meseleler bunlar, çatışmalar ve bu afetler bu kültürel mirasa ne yapıyor? Onları nasıl hazırlıklı kılabiliriz? Riskleri nasıl belirleriz? Böyle çalışılıyor. Öte yandan şimdiki bu çatışmalar ya da savaşlar da biraz farklı bir nitelik kazandı ya, hani düşük yoğunluklu savaş. Yani aslında çatışma olurken bile biz görebiliyoruz orada kültürel mirasa ne olduğunu. Hani savaş oldu bitti sonra gidip bakmıyoruz. Böyle görünürlük fazla oldu, bunların etkisinin an be an görüyoruz. Dolayısıyla daha o sırada yani çatışma sırasında yapılabilecekler de var. Tabii ki afetlerle çatışmalara karşı hani hazırlık, müdahale ve iyileştirme belki benzeşebilir ama farklı tarzda müdahalelerde bulunulması gerekiyor. İşte afet olduğu zaman hazırlık önem kazanıyor. Çünkü afet olduğu anda
doğuyor aslında, değil mi?
Evet, afet olduğu anda bir şey yapamıyorsun. Ama çatışma anında, yine o da bir tür hazırlık, çatışma anında bazı şeylerin korunması için bir önlemler alınabilir. İşte bunlar uluslararası tabii sözleşmelere, siyasi şeylere girmesi lazım. Bunlar üzerine çalışılıyor. Dolayısıyla yani gündem bunlar olduğu için çatışmalar ve afetlere karşı kültürel mirası nasıl hazırlıklı kılacağız, nasıl koruyacağız üzerinden bu tema gelişiyor.
Ya bu Türkiye için çok önemli bir, aslında tam zamanında gelen bir odak.
Tabii. Türkiye için de önemli. Bütün dünya için de önemli aslında.
Ki anladığım kadarıyla yani bundan sonraki 3 sene boyunca bu afetler ve çatışmalar karşısında kültür mirasını dirençli kılmak.
Evet,
olacak. Ve 2024'ün o yılın şeyi de, konusu da bunu işte çalışırken...
Esasen bu olacak. Evet, öte yandan da 1964'te beyan edilen bizim temel bir ilkesel metnimiz var. Venedik tüzüğü, bunu herkes duymuştur. Onun da 60. yılı olduğu için...
Vardır, bunu bir söyle, nedir?
Yani böyle? Evet, koruma dünyasında çok sözü olan, herkesin söylediği bir şeydir. Ama biraz açıklayacağız bilmeyenler için de. Venedik tüzüğümüzün de 60. yılı 31 Mayıs'ta yayınlanmış, duyurulmuş. İşte yakında onun da yıl dönümü oluyor. Dolayısıyla bunu da Venedik tüzüğün merceğinden diye temaya eklenmesinin sebebi de bu. Venedik tüzüğü tabii yazıldığı zamanın koşulları içinde anlamlı bir metin. Bu kadar sene geçtikten sonra İkomos da diyor ki Venedik tüzüğü bu çalkantılı dönemde, yani bu afetler, çatışmalar olan dönemde Venedik tüzüğünün hani bu koruma restorasyon işlerinde yeri, rolü ne olabilir? Hala amacına uygun mudur?
Dolayısıyla yani
gibi
yani
sorularla geliyorlar ve şöyle söyleyeyim, temayı açarken İKOMOS'un söylediği bir şey var. Afet ve çatışmalara dirençli miras için kapasiteye geliştirmeye yönelik bir yol haritası geliştirirken ve Venedik tüzüğünün 60. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken Venedik tüzüğünden aldığımız ortak mirasa ve geçmişe bakıyoruz diyor. Yani Venedik tüzüğünün kendisini de ortak bir miras olarak değerlendirip geçmişe bakıyoruz. Kültürel miras uygulamalarının günümüzdeki ihtiyaçlarının neler olduğunu kendimize sorarken ise ileriye bakıyoruz diyor. Yani bu çatışmalı, afetli ortamda ihtiyaçları nedir kültürel mirasın? Onlara bakarken de ileriye doğru bakıyoruz. Venedik tüzüğünü ele alırken de geçmişimize, bu disiplinin geçmişine ortak mirası olan bu önemli belgeye bakıyoruz diyorlar. Yani iki taraflı, ileriye ve geriye dönük bir genel bakış.
Venedik tüzüğü zaten uygulamada olan bir tüzük. Yani koruma pratiğini ve politikalarını
belirlemiş tabii. Evet.
Sürekli bakılan, sürekli üzerinde düşünülen bir tüzük. Nasıl ortaya çıkmış bu Venedik tüzüğü? Önemli bir tüzük, evet.
Evet, şimdi tabii 60 yıl önce 1964, 31 Mayıs Venedik tüzüğü, o sırada şeyi düşünelim, yani İkinci Dünya Savaşı olmuş, üstünden 20 yıl geçmiş falan. O arada İkinci Dünya Savaşı sonrası mesela bayağı bir kültür varlıkları, kültür mirası ile ilgili müdahaleler olmuş. İşte insanlar neler yapacağını düşünmüş. O zamana kadar da bu restorasyon ya da koruma disiplini biraz daha böyle nasıl diyeyim, kişisel, şahsi, işte mimarların kendi yaklaşımlarıyla belirledikleri, biraz kaba olacak ama biraz daha kafalarına göre ilerledikleri bir ortam varken, ilk önce aslında bir Atina çartırı vardır. Atina tüzüğü, bu 1931'de yayınlanmış. Bu Atina çartırından sonra Venedik tüzüğüne gelene kadar epey yine kongreler, işte toplantılar yapılıyor. Bir yandan işte öbür tarafta savaş sonrası UNESCO oluşuyor falan, bütün bunlarla birlikte genellikle de UNESCO'nun öne ayak olmasıyla konferanslar, seminerler yapılıyor. 64 yılında da Venedik'te, şöyle söyleyeyim, 2. Uluslararası Tarihi Anıt Mimar ve Teknisyenleri Kongresi toplanıyor. Onun birincisi de işte 1931 yılında. 31 yılında Atina Çartırı var. Bu kongrenin birincisi o zaman. İkincisi bu Venedik'teki. İkinci Uluslararası Tarihi Anıt Mimarları ve Teknisyenleri Kongresi. Burada işte oturuyorlar bunu yapan kişiler. Çoğunluğu Avrupalı bunların. Ve bu disiplini, bu alanı biraz disipline etmeye çalışıyorlar. İşte o güne kadar sadece anıtlarla ilgili olan bir konuyken onu biraz anıtların çevresine, işte arkeolojik kazı alanlarına, anıtların sadece tek tek yapılar olmadığı işte kentlerle, kırsal alanlarla birlikte olması gerektiği gibi tanımları genişletiyor. Evet, yani anıttan daha yaygın, geniş bir şeye getiriyor. Venedik cüzüğü İkomos açısından da şöyle önemlidir. Yani gerçekten temel bir belge, bir yandan uygulamaları ya da ilkeleri belirleyen, bir de İkomos'un aslında kuruluşu da bu şeyde çıkıyor. Bu Venedik'te toplanan kongrede UNESCO'nun da biraz şey yapmasıyla, ön ayak olmasıyla böyle bir bunu gözetecek, işte bunu yaygınlaştıracak, araştıracak bir konseye gerek duyuluyor. Böylelikle Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi, yani İkomos da 65 yılında kuruluyor.
Ya bir burada bir şey not düşecek olursak aslında, yani bu hem Venedik Sözleşmesi hem İkomos'un kuruluşu, yani bu kültür varlıklarının korunması konusuna evrensel bir çerçeve, yaklaşım geliştirmeye çalışıyor. Daha önce daha işte ulusal ya da belli mimari ve teknik akımların belki kendi alanlarında ve coğrafyalarında farklı farklı uygulamalar ve politikalar söz konusu olabilirken, şimdi hem UNESCO'nun zaten bir uluslu evrensel kültür, evrensel kültürel işte özgürlük, erişim, barış gibi mesajların hemen arkasından, yani kültür mirasının bütün insanlık için önem taşıdığına ve değerinin korunması ve bilinmesine yönelik bir mesaj parçası olarak, İşte
tabii
bu,
tabii evet, evrensel bir şeye yayıyor.
Yaklaşımları bir ortak potada toplamaya çalışmak ve İKOMOS yoluyla aslında uzmanları, teknik insanları, bilim insanlarını bir araya getirip bu alanda tartışılmasını sağlamak. Aslında böyle bir standart yaklaşım ortaya koymaktan ziyade, o yanlış olur. Yani bir tartışma alanı açmak ve tartışarak bir konsensus yaratmak, işte bu sözleşmeler.
Ortak ilkeler belirlemek, evet, bu disiplinin içinde, yani bunu disipline etmek ve ortak paylaşılan ilkeler geliştirmek ve ona göre kültürel mirasın korunması meselesinin uygulamalarının yönlenmesini bekliyorlar. Bilimsel araştırmalar yapılması bekleniyor. Yani İKOMOS için de böyle bir ayrı önemi var ya Venedik tüzüğünün.
Venedik tüzüğü peki, yani işte bu koruma konusunda önemli şeyler o dönem ortaya
söylüyor,
koymuş.
Evet, evet. Biz de bunu mesela 1957 yılında Türkiye'de Venedik tüzüğünü, o zamanlar var olan Gayrimenkul Eski Eser ve Anıtlar Yüksek Kurulu özel bir kanunla Venedik tüzüğünü kabul ediyor, yasalaştırıyor yani. Onun için bizim hala koruma kurullarımızda işte her zaman Venedik tüzüğüne referans verilir ve Venedik tüzüğünü esas alıyoruz denir. Ama Venedik tüzüğü tabii 60 yıl önce oluşturulmuş bir metin. O zaman işte 13-15 arası maddesi var. Daha sonra bunun eleştirileri de olmuştur. Örneğin Cevat Erder'in 77 yılında galiba uzun bir şeyi vardır, makalesi vardır bunu irdeleyen. Onun da başlığı Venedik tüzüğü tarihi bir anıt gibi korunmalıdır kendisi diyor. Çünkü belli ki o sırada, o geçen 10 yıl içinde bunun hani uygulanabilirliği biraz denenmiş. İşte ilkelerdeki net olmayan yerler, bunlarla karşılaşılmış. Öyle bir makalesi vardır Cevat Erder'in. O da okunabilir. Venedik tüzüğünün işte tabii tek tek maddelerini burada konuşamayız. Ama senin söylediğin gibi bu bütün... Bu tabii biraz da şimdiki duruma benziyor. İşte İkinci Dünya Savaşı sonrası ülkeler ortak bir şeyden çıkmış. Yani ortak bir felaketten çıkmışlar. Bunlara tabii bakarken işte UNESCO'nun falan oluşması, Hani birlikte bakmak, bir araya gelme ihtiyacı duymuşlar. Venedik tüzüğü de tabii o zamanın koşulları içinde işte sadece 3 kişi Avrupalı değil mesela onu yazanlar arasında. Cevat Bey bunu da vurgular. Ya biraz Avrupa merkezli bir şey tabii o zaman. Ama şimdi biliyorsunuz ki bunu çok daha yaygın. Bu Venedik tüzüğü hani tanımlarıyla anıttan daha geniş bir alana yaydı kültür varlığı kavramını. Öyle bir önemi var diyorum. Şimdi ama biz bunu daha da yaydık yani artık kültürel miras çok daha geniş bir alanı ilgilendiriyor.
Doku işte kentsel dokudan mesela Antakya'da
i̇şte somut olmayan miras var evet. Her şey var yani.
Bu sokaklar yıkıldı onlar tescilli yerler değildi ama onlar da aynı şekilde korunmalı dedik ya işte Antakya'da.
Evet evet işte Venedik tüzüğü de bunu söylüyor mesela. Arkasından işte yine bunu vurguluyor hani disipline olmasını önemsiyor. Yani bir uzmanlık konusudur diyor. Hani herkes kafasına göre yapmasın diyor.
Bir ihale konusu değildir bu.
Yani ihale lafı etmiyor tabii de. Ondan sonra şey diyor, birkaç farklı disiplinlerin bir arada çalışması gereken bir konu diyor. O da bir yeni şey o zaman için. Ondan sonra sürdürülebilir olması mesela onu çok önemlidir diyor korumanın yaptığın işin devam etmesi.
Tek seferlik yani, bir iş değildir
evet,
diyor.
Evet tek koruma. Seferlik olmamalı ve senin yaptığın şey oraya zarar vermemeli, desteklemeli. Yani bütünlerken dikkat etmelisin. Farklı bir şey koymalısın ki belli olsun senin yaptığın iş diyor. Mesela bunlar daha sonra pratikte biraz zorlayan kısımlarıdır. Arkeolojik alanlarla ilgili mesela rekonstrüksiyon yapmayın diyor. Sadece anastilosis yapabilirsin diyor. Yani böyle bütün maddeler bu alanı biraz daha ilkelere bağlayan, biraz daha böyle korumanın artık hani bir yeniden yapma işi olmadığını, bir o var olan nesneyi korumak ve ona destek olmak işi olduğunu tanımlayan maddeleri var. Bunun sonrasında çok daha başka tüzüklerimiz de oldu tabii, başka kurumların da oldu yani açıldı aslında. İşte şimdi bütün bu sene boyuncaki etkinliklerde bunu irdeleyeceğiz. Nedir, ne kadar bugün anlamlıdır, tarihsel olarak bizim için anlamı nedir? Onun varlığı nedeniyle, Venedik tüzüğünün varlığı nedeniyle nasıl etkilendi kültürel miras uygulamaları? Bunların hepsi irdelenecek. Zaten bu süreklilik meselesini İKOMOS da vurguluyor temayı belirlerken. Ve bir de şunu vurguluyor, yani sadece sanat eseri olarak korumuyoruz biz bunları. Tarihi belge değeri de var diyor. Bunu Venedik tüzüğü koyuyor. Venedik tüzüğünün o maddesini İKOMOS da bu temada ele almış. Yani belge değeri hakikaten önemli bir şey. Hala da ondan bahsediyoruz ya. Evet. Bize de tabii biliyorsun çok rekonstrüksiyonlar yapılıyor. Hani bütün o süreçte Venedik tüzüğüne uyuyoruz denir ama aslında Venedik tüzüğünü yapmayın dediğim bazı şeyler de yapıla gelir.
Bunların rekonstrüksiyonlar hepsi... evet yani bir şeyi bir varlığı belge olarak korumakla ne kadar örtüşebilir?
Evet.
Bu büyük bir konu aslında. Bu konuya ayrıca gireceğiz değil mi?
Evet, yıl içinde bu konuda etkinlikler yapıldıkça biz de aktarmaya çalışırız. Evet, ben burada dilim döndüğü kadar kısaca anlatmaya çalıştım. Bu tartışmalar evet. Devam edecek.
Ama burada belki şunu söyleyelim. Yani İKOMOS Genel Kurulu sen demin dedin galiba Kasım ayında Brezilya'da düzenlenecek. Evet. Ve aslında yani şimdi İKOMOS ve bu koruma alanında yepyeni Avrupa dışı sesler, ülkeler var ve onların da ittirmesiyle ve bu
evet,
konuyu...
onların da deneyimleri ortaya konacak tabii.
Evet, Türkiye'nin de tabii ki şimdi bu deprem konusunda, afetler konusunda çok büyük deneyimleri var. Dolayısıyla yani bu bizim çok yakından takip edeceğimiz bir süreç olacak ve de katkı vereceğimiz bir süreç olacak mutlaka.
Evet evet öyle.
Peki.
Görüşmek
oldu
üzere o zaman.
Hadi haftaya görüşmek üzere. İyi,
İyi akşamlar.
Akşamlar.